Ayrım 3. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Sayfa 32. Neşet Ertaş'ın sanatının en önemli yanlarından biri doğaçlama gücüdür. Dehasından ve güçlü yaratma yetisinden gelen rahatlıkla kendisini yüreğinin sesine ve duyguların akışına bırakan, zihninde kendisini sınırlayacak kalıplar ve bağlayıcı kurallar oluşturmayan Ertaş, bu özgürlük anlayışı içerisinde bir eseri her çaldığında farklı hisseder ve adeta yeniden inşa ederek bir öncekinden farklı bir esere dönüştürür. Hatta bu özellik bir eserin icrası boyunca bile hissedilebilir. Tekrara düşmeden, sürekli yenileyerek yaptığı doğaçlama icra, onun görkemli sanatının en önemli yönlerinden biridir. Gerek kişisel yaratıları, gerek eser yorumlama, gerekse doğaçlama anlayışında sınır tanımayan Ertaş'ın sadık kaldığı yegane unsur, sanatın saygınlığı, binlerce yıldır akıp giden aşiret geleneği ve bu sanatın ustalarının ortaya koyduğu inanç ve yürek dolu gönül yoluna layık olabilme arzusudur. Neşet Ertaş müziğinin oluşum, gelişim ve yayılma koşulları gerçekte karanlıkta kalmıştır. Onun sanatı da toprağa dayalı diğer gelenek müzikleri gibi, doğası gereği, bünyesinde barındırdığı sürekli devinim halindeki dinamizm gücü ve tüm beşeriyeti kapsayan evrensel özüyle neredeyse her dönemde hemen her yaşam alanına eklenebilme refleksine sahiptir. Kültür sanat insanları açısından asıl olan, hangi yaşam alanı ve koşul altında olursa olsun, gelenek ile kendi hayatları arasında ortak güçlü bir bağ kurabilmelidir. Anadolu'nun gelmiş geçmiş hemen her ozanı gibi saz ve söz sanatının zirvesine yürüdüğü bu zorlu yolda Ertaş da öyle yapmıştır. O, nerede yaşarsa yaşasın, bağlılıktan bir an bile kopmadığı özüyle hep aynı yol, aynı inanç ve aynı ifade içerisinde kararlılıkla bu atılımları gerçekleştirmiştir. Günümüzde sanatsal halk müziği kavramının henüz gelişmeye başladığı ülkemizde, ustaların önemli bir bölümü yerelliğin güdümleyici kalıplarını aşamazken, Ertaş yaklaşık yarım asır öncesinden sanatsal halk müziğinin gelişimi yönünde önemli adımlar gerçekleştirmiştir. Bu çerçeveden bakıldığında, sanat ve sanatçı kavramlarının içini neredeyse boşaldığı çağımızda Neşet Ertaş, bir sanatçı değil, adeta bir sanat ağacı, kökleri toprağın alabildiğine derinliklerinde, dalları gökleri kucaklarcasına arşa uzanan bir kültür ve medeniyet çınarıdır. Kendi deyimiyle gramofon devrinde başladığı icra-i sanatı, sonrası plaklardan, radyolardan yükselen sesiyle kısa sürede kent insanını da etkilemiş, farklı birçok müzik tarzına esin kaynağı olmuştur. Anadolu pop ve rock müziği, hatta arabesk müziğin temel kaynaklarından biri Neşet Ertaş'la rafine olmuş abdal müziğidir. Müzik sektörü içerisinde özellikle 1960'lı yıllardan itibaren oldukça popülerleşen Ertaş'ın eserleri, hemen her tarzda müzik yapan birçok sanatçıyı etkilemiş ve yapıtlarında seslendirilmiş, entelektüel kesimin de dikkatini çekmiştir. Zeki Müren'den Selda'ya, Barış Manço'dan Ahmet Özhan'a, Edip Akbayram'a ve daha nicelerine kadar birçok sanatçı onun eserlerini kendi tarzları içerisinde seslendirerek farklı kitlelere ulaştırmışlardır. Öyle ki bugün artık tatlı dillim, güler yüzlüm, neredesin sen, mühür gözlüm, kendim ettim, kendim buldum gibi nice eserini Türkiye'de bilmeyen yok gibidir. Ancak daha başlarda yöre kalıplarını aşan ve ulusallık çizgisini kavrayıp önemli üretimlerle bunu pekiştiren, felsefesiyle de gerçek bir dünya insanı olgusu sergileyen Neşet Ertaş'ı salt bir yöre sanatçısı olarak görmek gibi sığ bir bakış göze çarpmaktadır. Toplumun çeşitli kesimlerinde Ertaş özelinde gelişen, onun arif kişiliğini, dervişhane tavrını ve ozan kimliğini bir kenara bırakarak sadece güzel türküleri, sesi ve sazı olan bir köylü biçiminde algılama hatasına düşürmüştür. Hatta Bektaşilik öğretisinin en ince örneklerini deyişlerine yansıtmakla kalmayıp aynı zamanda birebir yaşamasına rağmen Alevi Bektaşi ozanlarla ilgili hemen hiçbir kitapta Ertaş'a yer verilmemiştir. Sazdaki tınısı, tavrı ve tekniği hala çözülememiş ve icrası aşılamamış Ertaş'ın sazı ile ilgili de kaynaklarda herhangi bir yazı bulunmayıp bağlama metotlarında yer verilmemiştir. Bunların ötesinde Ertaş'ın sergilediği bu dervişhane tavır ve başarı, kültürel altyapısı, gelişim evreleri ve ulaştığı entelektüel seviye ile göz ardı edilerek yeni bir sanat anlayışı belirtisi olarak görülmeyip, bunun yerine genelde hiç değişmeyen bir yaklaşımla yerel halk müziği kategorisi içerisine sokulmuştur. Kendi içinde gelenek ve modern çağın ilişkilendirilmesi olarak ortaya çıkan bu yenilikçi akımın, Cumhuriyet seçkinleri ve resmi halk müziği oluşumunu biçimlendirenler tarafından o gün için ve hatta bugün salt yerel halk müziği gibi daha aşağıda görülen dar bir alana sürgün edilmesinin çeşitli nedenleri bulunsa da bu durumu akla ve mantığa sığdırmak mümkün değildir. Hangi mahalli sanat bu niteliklere sahip olmuş ya da hangi mahalli sanatçı böylesi ikinci bir örnek yaratabilmiştir? Ülkenin her karış toprağında, toplumun her katmanı arasında benimsenmiş, üzerinde herkesin uzlaştığı yönüyle Türkiye'nin ortak paydası konumuna ulaşmış, türküleri dilden dile, telden tele çalınıp söylenen ve üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen gönüllerdeki yerini kaybetmeyen bir ustayı ve onun bugüne dek aşılamamış sanatını mahallilik kavramına sıkıştırmak ne derece mantıklıdır? Tüm bunlar, sevki tabiiyle çalıp söyleyen sıradan bir köylünün vizyonunu aşan ve her ustanın da başarabileceği işler değildir. Nitekim ikinci bir örneği de çıkmamıştır. Bütün bu olup bitenden uzak durmayı tercih edip engince kendi yolunu süren Ertaş ise, yaşadığımız bu önemli değersizler, değerli önemsizler çağında, kutsal bir emanet gibi taşıyıp ibadet edercesine hemhal olduğu sanatı ile insanlık adına gerçek değerler üreterek varlığını taçlandırmıştır. Benim Neşet Usta ile ilgili ilk gözlemlerim çocukluk yıllarıma dayanır. Anadolu geleneksel müziğinin kentleşme serüveninin ilk yıllarında şekillenmiş Ankara'daki müzik ortamı içerisinde sanatın zirvesine varmış ve saz çalan hemen herkesin idolü konumundaki Neşet Usta'yı o yıllarda sahnelerde ve her biri adeta birer kültür yuvası sayılabilecek saz atölyelerinde yaşanan unutulmaz muhabbetlerden birkaçını da izleyebilmek herkes gibi beni de derinden etkilemiştir. Böylece yıllar süren çalışmalar sonrası yaptığım her albümde Neşet Usta'nın eserlerinden birkaçını kendimce yorumlamak sanat kariyerime çok şey katmıştır. Onun tavrına ve eserlerine yönelik ortaya koymaya çalıştığım yaklaşımı dikkatle takip etmesi ve beğenisini çeşitli biçimlerde dile getirmesi ise benim için daima gurur kaynağı olmuştur. Neşet Usta ile çocukluk yıllarım sonrasında yan yana gelişimiz 1990'lı yılların ortalarına rastlar. Kendisini ilk kez 1996 yılı Mayıs ayında bir konser için Almanya'da bulunduğumuz sırada Köln Bergheim'da evinde ziyaret etmiştim. Garip Bülbül projesi daha sonraki tarihlerde yine Köln'de gerçekleşen bir başka konserimizin provalarından arta kalan zamanlarda evine yaptığımız bu ziyaretlerden birinde alınan kararla başlanılmış bir çalışmadır. Bu, yıllardır yapmak istediğim, hem ülkemize hem de toprağımızın yetiştirdiği halk kültürümüzün en önemli simalarından olup sayesinde çok şey kazandığım büyük ustaya karşı hissettiğim gönül borcunun bir yansımasıdır. Başta müzik olmak üzere gelenek, tarih, edebiyat ve sanat öğelerini kapsayan bu çalışma, Neşet Ertaş'ın hayatı, sanatı ve eserlerine ışık tutabilmeye yönelik tarihi, kültürel ve sosyolojik tespitler üzerine müzikolojik analizlere dayalı bir biyografi projesidir. Çalışmanın temel amacı Anadolu müzik kültürünün en köklü geleneklerinden biri olan Türkmen Abdal Müziği'ni nesiller boyu taşıyan Neşet Ertaş Usta'nın sanatının hem bilimsel alanda tespiti hem de gelecek nesillere aktarılması yönünde nitelikli bir kaynak oluşturmaktadır. Ancak Cumhurbaşkanından en sade vatandaşına kadar toplumun her katmanından hemen herkesin bildiği, hayranı olduğu ve sanat yolunda emek verenlerin çoğunun hayalini süsleyen böylesi bir halk kahramanını anlamak ve anlatmanın tarihi sorumluluğu elbette ki ağırdır. Gereken, onun sadeliğine, toprak misali enginliğine ve uçsuz bucaksız sanatına yakışır bir kaynak oluşturabilmektir. Neşet Ertaş'ı anlamak ve anlatmak her şeyden önce ardında eserlerinden başka herhangi bir bilgi ve belge bırakmamış bir sanat adamının gizemli, bir o kadar da sırlarla dolu dünyasının kapılarını aralamak, unutulmuş bilgiler, yitip gitmiş belgeler, tutulmamış tarih kayıtları ve ayrıntıları kaybolmuş, yaşanmışlıkları bir araya toplayıp irdeleyebilme ve ardı ardına dizebilmenin imkansızlığı ile karşı karşıya kalmaktır. Çünkü daha yıllar öncesinden beri konu hakkında yaptığımız çalışmalar sırasında ve bu kitaba başladığımız dönemde gördüğümüz Neşet Ertaş adına hiçbir şeyin yapılmadığı, hakkında tek satırın dahi yazılmadığı, zaman içerisinde birçok eserinin kaybolduğu, plak ve kasetlerden ibaret ses külliyatının da firmalar arası geçişler ve ticari mekanizmalar içerisindeki suistimaller sonucu karma karışık bir hal aldığıydı. Böylesi olumsuz bir tablo ortadayken tek kaynak olarak başvurduğumuz Neşet Usta'nın kendisi de sürekli olarak bir gurbetten ötekine göçlerle biçimlenmiş zorlu yaşantısı nedeniyle çalışmalarını arşive edip koruyamamış, yaşamına dair hikayelerin birçoğu hafızasından silinmiş, hatırlayabildiklerinin ise detayları kaybolmuştu. Bunun yanında Bektaşilikten gelen, geçmişe takılı kalmayıp daima günü hatta anı gözeten ve geleceğe bakan anlayışı nedeniyle de belli başlı konular dışında geçmişte yaşadığı olayların hangisinin bir diğerinden daha önce ya da sonra geldiğini bile hatırlayamamakta, en önemlileri de dahil olmak üzere hiçbiriyle ilgili tarih bilgisi verememekteydi. Bu nedenle çalışmamızda Ertaş'ın yaşamı ile ilgili tarihlerde bazı yanlışlıkların olma olasılığı vardır. Oysa tarihi, kültürel ve sosyolojik birçok yönü bulunan konunun sağlam verilere dayandırılarak çeşitli açılardan ele alınıp irdelenmesi, gizli yönlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Böylelikle elimizdeki bölük pörçük ses kayıtları dışında herhangi bir dokümanın bulunmaması gibi olumsuzlukların gölgesinde ama her ne olursa olsun Neşet Usta'nın uçsuz bucaksız sanatına ve değerli kişiliğine yakışır bir eser yaratabilme kaygısıyla Garip Bülbül kitabı 16 yıl gibi uzun ve zorlu bir süreçte ortaya çıkmıştır. Bir yandan literatür taraması ve ses kayıtlarının toparlanıp sözden geçirilmesi, nota yazımları ve bunların bilgisayar ortamına aktarılması, diğer yandan Neşet Usta ve onun hakkında bilgi sahibi olan ikinci, üçüncü şahıslara yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bütün verilerin yazıya dönüştürülmesi gibi başlıklar, konunun doğası gereği genişliği yıllar süren bir çalışmayı gerektirmiştir. Bunların yanında aktif sanatsal faaliyetlerimiz, kişisel müzik okulumuzda yürüttüğümüz eğitim çalışmaları ve halen sürdürmekte olduğumuz İTÜ Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki öğretim üyeliği ve bağlantılı görevlerimiz de çalışma süresinin uzamasına hatta zaman zaman aksamasına yol açmıştır. Ancak benim kitabım diyerek Garip Bülbül'ü içtenlikle benimseyen, bu nedenle her defasında geç kalışımızı olgunluk ve sabırla karşılayarak acelesi yok, bir kere olacak, senin esirin olacak diyen Neşet Usta'nın desteği bizi hep rahatlatmıştır. Olgunluk ve sabırla yaklaşıp yanımızda yer alan Neşet Usta, daha çalışmanın başlarında konunun sınırlarını belirleyip üslup yönünden kişisel tercihlerini ortaya koymuş, bütün yaşamı boyunca benimsediği tavrına paralel olarak kitapta anlatacakların hiç kimseyi kırmadan, incitmeden ve karşı karşıya getirmeden yapılması gerektiğini hassasiyetle belirlemiştir. Bizim anlayışımızla da paralellik taşıyan ve bütün çalışma boyunca özenle gözettiğimiz bu yaklaşım nedeniyle gerçekte Neşet Ertaş'ın yaşadığı birbirinden zor birçok olaya kitapta yer verilmemiş, ona sıkıntılar yaşatıp mağdur eden kişilerin adları açıklanmamıştır. Ertaş'a göre yaşanılanlar kendisiyle ilgili kişiler arasında olup hesap yeri hakkın huzurudur ve bu nedenle olup biteni toplumun bilmesine gerek yoktur. Ertaş'ın bir başka isteği de özel hayatına dair konuların kitapta yer almamasıdır. Hassasiyetle gözettiğimiz bu durum sonucu özel hayatına dair kendisi tarafından alenileştirilmiş anlatımlar dışında hiçbir konu ve ifadeye yer verilmemiştir. Bir diğer söyleyişle onun yaşamı ile ilgili kitaba aktarılanlar yazılmasını istedikleridir. Ertaş'ın gerçekler ortaya çıksın, bilinsin diyerek bize aktardığı bilgiler de bu anlayış doğrultusunda yorum yapılmadan anlatılmıştır. Bu bağlamda Neşet Usta ile sürekli görüş alışverişinde bulunulmuş, olaylar ve bunların aktarımına yönelik usul yönünden onayı alınmıştır. Babaları ile aynı düşünceyi benimseyen Ertaş'ın çocukları da benzer bir tutum takınmışlardır. Bugüne kadar gözlerden uzak, tevazu dolu bir hayat sürmeye özen gösteren Ertaş'ın çocukları, kendileriyle ilgili herhangi bir bilginin bu çalışmada yazılmasını istememişlerdir. Neşet Usta'nın ömrü boyunca seslendirdiği ve sayısını kendisinin bile bilmediği eserlerin çalışmaya yansıtılması konusunda da kişisel tercihleri öne çıkarılmış, onun titizlikle seçerek belirlediği eserler kitaba aktarılmıştır. Bunların sayısı 188'dir. Bunun yanında eski dönemlerde yazdığı ancak havalandırmadığı 66 şiirine de kitapta yer verilerek gün yüzüne çıkarılmıştır. Kitapta Neşet Ertaş'ın sanatsal ifadesi ve müziğinin karakteristik form ve türlerini ifade eden 25 eser, polifonik yapı, icra, nüans, tavır gibi özellikleriyle notalandırılmıştır. Bu notalar incelendiğinde Neşet Usta'nın akıcı icrasını dinlerken nelerin farkına varılamadığı ve gerçekte içeriğin ne kadar zengin olduğu kolaylıkla görülebilecek, onun müziğine dair incelikli yapı gözler önüne serilecektir. Neşet Ertaş, maddeden düşünsele, oradan da tinsele uzanan gizem dolu yaşamında kainatın sırrına varanlardandı. Örnek yaşamı, sanatı ve eserleriyle Anadolu'nun vicdanı yüz akı oldu. Ancak ne yazık ki o, dervişinin, velisinin farkına ancak ölünce varabilen Gariplikler ülkesinin küs mükeder garibiydi. Bu türküsünde dile getirdiği, böyle kara bahtı vardır garibin dizelerindeki gibi, yaşadıkları hep onun garipliğindendi. Doğarken garipti, yaşarken de garip yaşadı. Gözden ırak, garip halince bu dünyadan sessizce göçüp gittiğinde, gönüllerde ışığı, gök kubbede garip bülbül gibi feryadı kaldı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 38.